Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma gününde, gerçi hava biraz soğuk İstanbul'da.
Evet.
Kars'tan da haberler
Kış
aldım.
Kış güneşi var arkadaşlar.
Orası da soğukmuş, biraz ısınıyor diyorlar ama Kars'tan niye haber alıyorum? Askerliği orada yapmıştım çünkü.
Evet. De sevenlerin bırakmamışlar seni.
Evet, güzel cuma diyoruz ama yine güzel bir cuma günü. Biz varsak güzeldir, siz de varsanız tabii ki. İkisi bir de karşınızdayız arkadaşlar. Valla ben bu hafta çok yoruldum. Siz yatarken ben biliyorsun, hani bunun üstüne basıyorum.
Siesta'ya gittin değil mi?
Siesta yapmak oluyor şimdi. Ben çalışmaya gittim İspanya. Mobil Dünya Kongresi'ndeydik. Barcelona'daydım. Bir de bak ne güzel. Mobil Dünya Kongresi'ndeydik. Barcelona'daydım.
Barcelona'daydım.
Evet arkadaşlar, çalışmak zorunda kaldım. Erdi sağlık problemleri nedeniyle gelemedi ne yazık ki. Erdi ile beraber olsaydık çok daha iyi iş çıkartacağımızı inanıyorum ben orada ama tek başıma da elimden ne geliyorsa yapmaya çalıştım. Erdi buradan destek oldu. Tekrar teşekkürlerimizi sunalım ona. 2-3 videomu işledi sağ olsun burada. Yoksa yetişmiyor. Yani tek başına git, o kadar sunum yap, gel akşam işte. Toplam 3 günde arkadaşlar, yani 12-13 saat falan uyuyabildim. Uyuyamadım o kadar yorgunluğun üstüne.
Değil siesta'ya, normal zamanda bile uyuyamadım.
Ya zaten var ya, eşim kızıyor. Diyor ki hep gidiyorsun diyor, pert olup geliyorsun diyor, hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Üzülüyor yani benim için böyle gördüğü zaman. Çünkü gerçekten bayılacak gibiydim Türkiye'ye geldiğimde öyle
evet,
bir şekilde.
Bayağı bir
ama değdi gerçekten, çok güzel haberlerle geldik. Mobil Dünya haberlerinin, kongresi haberlerini sona attım bu arada. İlk olarak ekran kartıyla başlayayım diyorum ben.
İstersen bu hafta da ben başlayayım ya Mesut. Her hafta donanım haberleri birinci sırada, donanım haberleri birinci sırada. Şimdi, geçen hafta bir de sözleşmiştik biz seninle.
Hadi evet, sözümüzü tutalım gerçekten. Hep teknolojiyle başlıyoruz. Bu sefer de böyle bir farklılık olsa sana yol vereyim.
Oyun dünyasıyla açılışımızı buyur yapalım.
Eyvah. Evet, oyuncular
teşekkür
önden.
Ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, oyun dünyasından ilk haberimiz oldukça dikkat çekici aslında. Oldukça eğlenceli. İsveç'ten gelen bir haber var. İsveç'teki politikacılar arkadaşlar sandık arenasından önce, bu oylamaların yapılacağı dönemden önce kozlarını StarCraft 2 üzerinde düzenledikleri bir turnuvayla paylaşmak istemişler. Biliyorsunuz bizim kendi memleketimizde de Street Fighter turnuvaları düzenleniyor.
Meclisin içinde.
Yani merak etmeyin ya, biz geride kalmışız falan diye düşünmeyin. Live action Street
bir de
Fighter turnuvaları.
Direkt yaşıyorlar, kafes dövüşü şeklinde bunu.
Yaşıyorlar. Gerçekten de çok ilginç. Daha önce bundan 4 sene evvel böyle bir şey düzenlemişler. Tekrar daha önce sevildiği için ve insanlar tarafından hoş karşılandığı için böyle bir atılım gerçekleştirmişler.
Ya milletin dertlere bak Taha ya. Değil mi? Şaka gibi değil mi?
Yani kim kazanacak, kim kaybedecek falan filan derdinden ziyade.
Helal valla, şimdi insan canı sandıktan çekiyor böyle bir ülkeyi yani.
Sen de mesela buradan
meclis, ben Street Fighter'da iyiyimdir. Yani ben
meclis üyelerine StarCraft değil de mesela Türk bak, meclis üyelerine sunacak olsan hangi oyunu tavsiye ederdin?
Age of Empires oynayabilir bizimkiler. Gerçekten çok keyif alırlar diye düşünüyorum o tarafta.
Oduncu yaparım. Çalışın falan.
Çalış.
Vergi.
Altın madeni sürekli olarak altın madenine yollar.
Bir de altın getir falan filan.
Evet, orada değişik bir şey olabilir. Ya da şey diyorlarmış, altın madenlerini bölüşelim kimseye dokunmasın falan diye böyle.
Evet, çok ilginç yani. Burada tabii arkadaşlar, kazanan tarafa herhangi bir ödül vesaire verilmiyor. Sadece bu işte sandık öncesi, oylama dönemi öncesinde biraz ortamı renklendirmek, gergin havanın daha doğrusu insanların gazını almak için yapılmış bir etkinlik.
Güzel olmuş.
Çok abi, güzel olmuş. Bir diğer haberimize geçecek olursak Grand Theft Auto 5 oldum biraz böyle. Grand Theft Auto 5 için bir başka dava daha söz konusu oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bu Grand Theft Auto 5'in artworklerinde, sanatsal çalışmalarında bir bikinili bayan vardı. Ve bu bikinili bayana
Kate kendini Upton'a benzetiyorlardı.
Yok, Kate Upton'a benzetiyoruz biz bütün Grand Theft Auto hayranları olarak ama bir bayan Hollywood aktrisi kendine benzetmişti ve bununla ilgili Lindsay Lohan da, hatta şimdi adı aklıma geldi, dava açmıştı. Buna benzer bir davada ismi pek bilinmedik, belki de çok bilindiktir, ben bilmiyorum. Karen Gravanova isimli bir bayan da demiş ki Rockstar'a 40 milyon dolarlık bir dava açmış ve GTA 5'in Burial isimli bir yan görevinde Antonia Bottino isimli bir bayan karakterin kendi hayat hikayesinden alıntılar işleyen bir karakter olduğunu söylemiş.
Bayan şu spor sayfalarında Türkiye'yi çok seviyor haberleri çıkan biriydi mi acaba?
Bilmiyorum.
Biliyorsun orada haberler var.
Klasik.
Türkiye'yi çok seviyor.
Türkiye'yi çok
Türk
seviyor.
Türk erkeğine bayılıyor. Bayılıyor. Favorisi Türk erkeği.
Bikiniyle böyle bir uzanmış evet, şekilde değil mi böyle?
Ya işte meşhur olmak için yapıyorlardır tabii ya. Ben
yani çok enteresan ama yolunu da bulmuşlar. Yani oyun dünyasının ne kadar popüler olduğunun, zaten GTA'nın ne kadar popüler olduğunu biliyoruz ama oyun dünyasının da artık ne kadar popüler olduğunun bir göstergesi bu. Bir
aslında
şekilde köşeyi dönme yolu olarak görüyorlar herhalde bunu.
İsmi aklıma gelmiyor. Orada gözlüklü bir tane nerd var, bu banka şeylerin soygunlarını falan şey yapan, planlayan kişi baştaki.
Hafif sakat, evet, sakat bir karakter
olan.
Değil mi?
O da bizim Özgür'e benziyor aslında bak. Çok dikkatli bak. Tombikliği falan, gözlük stili falan filan.
Bizim Özgür de hemen bir...
Evet, bir dava açabilir belki. En azından ismini duyan olur. Bu arada evet. Garibimi duyan çok fazla
belki olur. Belki paramara kazanır, bir şeyler olur. Çok evet. İlginç bir haberdi. Bunu da paylaştık buradan.
Şimdi ben daha güzel haberlerle başlayayım.
Hadi bak, bakalım.
Neden ilk başlatmıyorum? Anlamıştır seyirciler.
Niye?
Evet, cevaplamayın. Şaka yaptım. Ciddiye aldı.
Yok be, daha neler olur mu abi Allah aşkına.
Biliyorsunuz AMD tarafında bir beklenti var. 280X vardı. 280'i bekliyor kullanıcılar. Çünkü uygun fiyatlı, mental destekli iyi bir kart olacağı umudu var. Gerçi 280 içerisindeki GPU'ya baktığımızda bildiğimiz 7950'nin bir elden geçirilmiş hali. Çünkü Titan Pro 2 grafik yongasını kullanacak 280. İşte şu anki modelde Titan Pro modelini kullanıyor ama Game Graphic Cortex mimarisinin işte 1.0 mı olacağı, 1.1 mi olacağı bilinmiyor şu an 280'de. Bu da ne önem taşıyor? 1.1 olması lazım ki aslında o bütün özelliklerden full yararlanan True Audio'da, Mental'da falan. Çünkü biliyorsunuz 1.0 destekleyen 7000 serisi GPU'lar için Battlefield'da Mental desteği daha yayınlanamadı. Hani o şey var, çünkü sürücüde bazı kısıtlamalar var. Henüz daha ne olacağı bilinmiyor. Şimdi kullanıcılar da şunu diyorlar, uygun fiyatlı mental destekli bir kart alacağız, 280'i bekleyelim. Ne geleceğini bilmiyoruz ama çok yakında öğreneceğiz arkadaşlar. Çünkü grafik kartının çıkmasına o kadar az kaldı ki bazı firmaların görselleri bile ortaya çıktı bu GPU ile ilgili. 7950'nin yapabildiklerinden çok daha farklısını yapmayacak ama 7950 şöyle önemli bir GPU. Bitcoin, Litecoin biliyorsunuz bu sanal para birimleri çıktı. Kim neden üretir? Kim bunu nasıl paraya çeviriyor hala daha ben anlayabilmiş değilim. Bunun ileride patlayacak bir döngü olduğunu
yapılan
düşünüyorum.
Yapılan reklamlarda şunu bunu alabilirsiniz, ufak tefek şeyler kendiniz
evet,
alabilirsiniz.
Evet işte arabasını sonra satan duyuyorsunuz, evini satan duyuyorsunuz. Bir bilgisayar marketi diyor ki Bitcoin'le buradan alışveriş yapabilirsiniz. Hacklenenleri duyuyorsunuz vesaire. Bu sanal para birimlerini arkadaşlar bilgisayarımızda üretiyoruz ama üretim için gerçekten çok yoğun hesaplamalar gerekiyor ve çok uzun süre bilgisayarınızın açık kalması lazım ki bir Bitcoin'e veya Litecoin'e sahip olun. Burada işlemcilerin gücü yetmediği için bu madenciler, madenci diye geçiyor bu arkadaşların ismi, sanal madenciler, AMD GPU'lar kullanıyorlardı ve en popülerlerinden bir tanesi de 7950. Çünkü güç tüketimiyle performans dengesi olabildiğince dengeli olduğu için bu tarafta 7950'den kaçmıyorlardı ve az ısındığını iddia ediyordu bu madenciler. Çünkü ben maden işinde kullanmadığım için GPU'yu şimdi size şeyi söyleyemem. Hani ne kadar ısınıyor, şu kadar ısınıyor, doğru söylüyorlar falan bilmiyorum. Evet ama çok fazla arıyorlar bunu Talha. Az güç tüketmesi şöyle önemli. Düşünsenize haftalarca açık kalacak bilgisayarınız. Bir para birimi üreteceksiniz sanal. Harcadığınız elektriği tabii ki cepten ödüyorsunuz. Bu yüzden önemli. Yani ne kadar az elektrik harcayıp o kadar çok para üretebiliyorsanız daha değerli oluyor sizin için. Daha karlı bir iş oluyor bu. Her neyse işte 7950 stoklarını tükendiğini ve zor bulduklarını söylüyordu bu madenci arkadaşlar. Şimdi 280'i dört gözle bekliyorlar çünkü Amerika fiyatı uygun olacak bu kartın. Umarız Türkiye'de de benzer bir fiyatla çıkar ve madenciler bu kartlara yönelecek diye bekleniyor.
İyi de şimdi sabahtan akşama kadar bir şey açık olacak diyorsun bilgisayar. Elektrik faturası şişecek. Ne yapacağım, oradan gelecek Bitcoin'i ben.
Ya işte ben şeyle ya
Türkiye'de ne kadar aktif, ya şu anda Türkiye'de aktif olarak Bitcoin'i harcayabileceğimiz, kullanabileceğimiz
marketler var. Şimdi bu işte aktif olarak uğraşan birisinin öğrendiğime göre Tahla, makinasında işte 7950'den 3 tane takılıymış. Böyle birkaç makine çalıştırıyormuş.
Yatırım
makinenin aylık yani elektrik tüketimi 305 liraya falan geliyormuş. Yani toplam tamam makinelerin. 305-400 lira diyor şey para ödüyorum. Ama diyor 1800 lira gelirim var aylık diyor. Hmm. Yani 1500 lira cebime kalıyor şu an diyor hesabına göre. Ve bu Bitcoin sonuçta belli bir süreden sonra bitecek, daha fazla dağıtılmayacağı için 25 milyon mu ne sınırı var bildiğim kadarıyla, 22 milyon da olabilir. Diyor ki bu değerlenecek diyor şu an diyor ürettiğim her şey diyor. Ya cebime kalacak diyor ve fiyatı artacak diyor. Yani
sınırı dolduğu zaman.
Evet şu an 1500 lira olabilir ama diyor yarın öbür gün diyor 15 binlerden bahsedebilirim aylık diyor. Bu yüzden önemli, hani elektrik tüketimi kar dengesini iyi kurmak lazım. Bu tarafta ise bir başka habere geçmek istiyorum buradan, hani bu madencilikten bahsettikten sonra. Çünkü madencilik konusunda yeni bir tartışma var. Şimdi madenciler Nvidia ekran kartlarını kullanmıyorlar. Nvidia her ne kadar biz CUDA'yız, biz GPU'nun üstünde 1 trilyon işlem yapıyoruz falan dese de AMD sessiz sessiz gelmiş arkadan arkadaşlar. Bu kayar nokta hesap gücünde o kadar güçlü GPU'lar yetiştirmiş ki kimse Nvidia'nın GPU'larını kullanmıyordu, o Fermi'ydi, Mermi'ydi. Şimdi ise Nvidia tekrar bu alana geri döndü. Maxwell mimarili biliyorsunuz 750 Ti lanse edildi ve AMD'nin elinden bu madencileri alacak gibi görünüyor. Çünkü Maxwell mimarili 750 Ti'nin arkadaşlar oldukça yüksek bir verimliliği var. Bir önceki mimariyle karşılaştırıldığında watt başına 2 kat daha yüksek performans sunabiliyor. Ve Nvidia'nın 60 watt güç tüketen bir ekran kartı AMD tarafında 260X ile karşılaştırıldığında 130 watt güç tüketen bu 260X'i geride bırakabiliyor. Yani gidip 750 Ti alıyorsun. Tamam AMD GPU'ya göre 20 dolar fazla veriyorsun ama yarısından daha az enerji yakarak daha yüksek performans elde edebiliyorsun. Bu gerçekten çok çok önemli bir konu. Ve şu anda uzmanların görüşü bu. 750 Ti biliyorsunuz. Giriş orta seviye arasında bir GPU'ydu. Acaba diyorlar üst düzey GPU'lar çıktığında Nvidia neler yapabilecek? Neler yapabilir? Herkes onu çok fazla merakla bekliyor.
Bunlar tamamen herhalde Bitcoin odaklı ürünler olarak.
Şu an aslında bakma oyunculuk ön planda ama firmalar bu Bitcoin işine çok fazla dönelmiş durumda. AMD özellikle bize yaptığı Fusion tanıtımlarında biliyorsun onların yeni Fusion işlemcileriyle beraber Battlefield falan veriliyor. Mental desteği var, GPU'ları güçlü. Bitcoin'den apayrı bir dünya olarak bahsetti. Yani onun için ayrı bir sunum vardı.
Ama şu da var mesela Bitcoin'in de belli bir doygunluğu olacak sınır sayıda olduğu için bu bir gelip geçici rüzgar diyebilir miyiz?
Ya orada şöyle bir saçmalık var. Saçmalık diyorum. Şimdi Bitcoin tamam üretmeye başladık tahla. Başka para birimleri var. Yüzlerce böyle değişik para birimi var. Kimin ne işine yarayacak bilmiyorum. Hatta GPU firmaları bu işlemci donanım üreten firmalar da pompalıyor olabilir.
Ya insanlar. Şu da var yani benim anlamadığım tarafı bu Bitcoin projesini gerçekleştiren insanların buradan karı ne? Tamam biz para kazanıyoruz. Karşı tarafta bizim bilgisayarımızda yapılan işlemlerle nasıl desem ki bu bankaya para yatırıp da bankanın parayı işletmesi gibi bir şey mi acaba?
Vallahi açıkçası hiçbiri değil. Nasıl dersen şimdi şöyle bir şey. Bu hesaplamayı yapabilecek bir algoritma var. Bu algoritmanın işletilmesi lazım. Ve algoritma seviyesi para miktarı arttıkça zorlaşıyor daha. Yani bu her bir para birimi, Bitcoin denen para birimi ya da Litecoin denen para birimi kendine has bir şifrelemeye sahip, o şifreleme kırılamaz. Gerçekten çok zor kırılması. Ve yüksek işlem gücüne gereksinim duyduğu için bunu zaten bir kişinin 22 milyon tane para birik yapması mümkün olmadığı için bu yayılmış durumda insanlara. Şimdi beklenen şu, sanal para birimlerini herkes üretecek. İşte 22 milyon olacak, 23 milyon bir para birimi birinde olacak. Belli bir süreden sonra alışverişin bu paralar birimi üstünden dönüp bazı şeylerin daha takip edilemez olması üstüne çalışılıyor. Biliyorsun takip edilebilirlik bazı insanları korkutuyor.
Yani sözünü kesiyorum ama burada şöyle bir durum söz konusu herhalde. İnternet üzerinden yapacağımız alışverişleri de vesaire ben direkt sana parayı vermiş olacağım.
Evet.
Bir aracı, bir banka.
Hiçbir şey olmayacak. Atıyorum, bir ülke olmayacak.
Bir PayPal gibi bir sistem
olmayacak. Her şeyi geçtim ülke de yok arada düşün. Bu ülkeler arasının üstünde bir para birimi
peki,
oluşuyor.
Peki ülkelerin bunu bir herhangi bir şekilde tehlikeli görüp yani kara para aklamak diyeyim hani mesela.
Zaten görüyorlar. Ve yasaklama yoluna gidiyorlar. Çünkü ekonomi açısından nasıl bir tehlike olacağını bilmiyorum. Ben ekonomist değilim ama şimdi şöyle bir şey var.
Çin'de vardı herhalde buna karşı bir tehlike.
Kötü işler yapan insanlar kendi arasında bunu daha çok kullanacaklar diye düşünüyorum. Nasıl kullanacaklar ama ne haltlarına yarayacak?
Yani yoksa benim yurt dışından aldığım oyunu takip etseler ne olur etmeseler ben pek de yani onun derdine düşmem.
Ben
ama
de
dediğim
düşmem.
Gibi hani oluyor ya yurt dışındaki bankalara para yatıran insanlar oluyor.
Ya birazcık bu şey işte falan. Bir hayal var ya böyle bir dünya hayal ediyorsun. İşte ülkeler yok, sınırlar yok. İnsanların böyle bir rüya var. İşte o rüyaya gitme yolunda bence adımlardan bir tanesi. Yani ulusların para üretmediği, paranın aslında bireylerin sahip olduğu bu paraya. Bir ekonomi düşün, değişik bir yol.
Paraya da gerek yok. Eskisi gibi buğday al, pirinç
ama
ver,
şimdi o kadar
falan.
Saçma ki bak.
Biraz geçsin.
Sanal para biriminden bahsediyorlar. Fiziksel para biriminden ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ama sanal parayı fiziksel para birimiyle kıyaslıyorlar. Hani sanal paranın
farklı
değeri
şey
fiziksel para
aslında.
Yine. Yani bence yine farklı bir şey değil açıkçası. Çok uzatmayalım lafı. 750 Ti ile beraber AMD'nin burada kullanıcı kaybedeceği düşünülüyor. Onlar biliyorsunuz 265 X'i hazırlıyorlar. 265 X'de de sonuçlara baktığımızda 265 150 Watt güçte tüketiyor. Ve yaklaşık olarak %10 bir getiri sağlıyor 750 Ti'ye karşı. Ama 750 Ti'de de şöyle bir şey yapmışlar. 750 Ti'yi hız aşırtmışlar güvenli bir seviyeye kadar. Yaklaşık olarak işte 265 kadar tüketecek kadar hız aşırtmışlar. O sürede bile 56 dereceye kadar ısınmış sadece. Ve çok uçuk bir işlem gücüne ulaşmış. Yine AMD'yi geride bırakmışlar. Ben burada Bitcoin madenciliği uğraşanlar var mı bilmiyorum ama şu müjdeyi vereyim. Hani AMD GPU'lar çok ısınıyor. AMD GPU'lara güç yettiremiyoruz falan filan diyorlarsa 750 Ti ile burada madenciliğe kısa yoldan başlayabilirsiniz. Hatta 750 Ti bir güç girişine ihtiyaç duymadığı için de basit bir makinenizle bile bunu çalıştırıp belki bir tane Bitcoin, üç tane Bitcoin falan üretirsiniz bir aylık süreçte. Denenirse bir şey. Yani en azından artık deneyim uygun fiyatlı mi? Bir alternatif var. Ben zaten sample'lar bir gelsin şuraya bir tarla kuracağım daha arka tarafta.
Bitcoin tarlası.
Hazır günün de haberi olmadan şirketin elektriğiyle beraber.
Vereceğim diyor son ayarlarda.
Vereceğim gazı. Ondan sonra bilmiyorum belki de istifa ederim. Yeterli kadar. Sana paraya sahip olduktan sonra.
Evet, oyun dünyasına geçiş yaptığımızda arkadaşlar Prio VR isimli giyilebilir bir kontrolcünün Kickstarter'ın başlatıldığını görüyoruz. Giyilebilir kontrolcü dediğimiz zaman zaten tahmin edebileceğiniz gibi Oculus Rift veya benzeri yapılar geliyor ama burada tamamen sırtınıza geçirdiğiniz...
Suyu bitti, suyu çıktı bunun ya. Yani, vallahi yelek gibi, çıkarttılar.
Zaten ellerde de nunchuck falan var. Tam da böyle kendine özgün bir yapım değil. Nintendo Wii'nin nunchuck'ını falan kullanmışlar. Ya biraz daha geliştirilmesi gerekiyor falan. 3 farklı versiyonu var. Lite, Core ve Pro olarak. Ve bunların almış olduğunuz ürüne göre, işte Lite, Core veya Pro olmasına göre fonksiyonları artıyor. Mesela Lite'da sadece bel üstü çalışıyor. Core olduğu zaman işi bel altına.
Bel altına değiniyorlar.
Pro dediğiniz zaman arkadaşlar farklı fonksiyonlar falan da açılıyor.
Çok enteresan. Fonksiyonlar açılıyor bel altında. Tamam.
İşin garip tarafı onu gösterebilecekleri pek fazla oyun yok. Çünkü şu anda çok kısıtlı sayıda oyun tarafından destekleniyor.
Oyunların çoğu belden üstte çalışıyor. belden aşağı çalışan şey oyunlar az.
Hani Battlefield'da sadece bel üstü hareket. Yürüme olayını peki nasıl yapacağız? Herhalde o da eldeki nunchuck'ların analoglarıyla yapılacak. Ama öteki türlü yani bel altına da vurdukları zaman onlara da gerek kalmadan koşabileceğiz.
Değil mi mesela koşmak?
Öyle bir olay söz konusu herhalde. Bilmiyorum ne kadar ilgi çekici. Zaten siz şu anda arkadaşlar oynamış.
Ben arkadaşlar merak ediyorum bu bel altı konusunda nasıl yaratıcılık yapılabilir? Ben koşmanın dışında...
Koşmanın dışında bir şey yapamazsın zaten. Strateji oyunu olsa ne yapacaksın? Hadi bakalım. Buyur, mesela, ayaklarınla mı oynayacaksın yani? Oradan oraya falan ayaklarına mı göndereceksin?
Çok iyi niyetlisin Taha ya.
Bilmiyorum abi. Ben biraz öyle bir adamım. Neyse. Dur şimdi. Kickstarter için 225 bin dolara ulaşmak istemişler ki bakayım tekrar okuyayım. 225 bin dolar. Evet arkadaşlar şu anda 75 pardon şimdiden 179 bin dolara ulaşmış ve 35 günü varmış. Eğer siz de hem bel altı hem bel üstü vurmak istiyorsanız oyunlarda bağışınızı yapın. İlerleyen günlerde bu cihaza kavuşacaksınız. Ama dediğim gibi şu anda oyunlarla destek konusunda kısıtlı seviyede ve Oculus Rift desteğine de sahip.
Ya bana bilmiyorum, çok hikaye gelmeye başladı. Bu giyilebilir teknolojilerin cılıkı çıkmadı mı ya? Yani ben size de sormak istiyorum gerçekten. Her gün yeni bir bileklik, tasma, bilmem ne, yok işte kamçı. Yani bu nedir abi? Yetti ya yani. Şimdi yetiyor zaten.
Şey var, teknoloji geliştikçe insanlar taşınabilir şeylerin daha ufak olmasını bekliyor. İşte akıllı kol saati vesaire falan.
Ve daha az yorulup daha fazla iş yapmak
akıllı
istiyorsun.
Akıllı gözlük vesaire sürekli çıkıyor ama ben de sadelikten yanayım. Yani. Yani şimdi teknolojiye karşı değilim ama ben bazı şeylerin mesela geçtiğimiz günlerde bir sen kulaklık tanıtmıştın, akıllı kulaklık. Şimdi o düşer mi düşmez mi, işte kablosu yoktu, işte etrafta nabız ölçebiliyordun falan filan gibi şeyler vardı ama öteki taraftan bunlar ne kadar...
Ya bir de şöyle
ergonomik
bir şey var.
Olacak. Ne düşünsene, kadar taşınabilir olacak.
Mesut gel Battlefield oynayacağız. Dur Taha donumu giyiyor. Aleti giymeye uğraşıyorsun ya. Bu nedir işte abi? Dur giyeceğim yani.
Evet yani hardcore oyuncu için elini alıp kontrolcüyle oyun oynamak farklı bir şey. Zaten Nintendo Wii'dir, işte Move'dur, Kinect gibi cihazlar zaten var. Bunların dışında tabii oyun ekranından ayrılmıyor olması, kameraya ihtiyaç duymuyor olması gibi özellikleri var bu cihazın. Ya ben çok da açıkçası bir kere alıp denersin ama bunu bütün oyunlarda kullanmak istemezsin.
Yani
herkese de hitap etmez bu tarz kontrolcü.
Bence hitap etmez. Dediğim gibi yani çok yorumlarınızı merak ediyorum bu konuda. Ne düşünüyorsunuz? Ya giyilebilir teknolojiler bence bir yere kadar ya.
Kesinlikle katılıyorum.
Oyunda falan özellikle.
Özellikle oyunlarda kesinlikle
yani
katılıyorum.
Hareketle katıl, kafayla katıl, dille katıl bir yere kadar.
Yani.
Yok konuş, yok kafanı hareket ettir. Gerçekten çok sıkıcı oluyor. Özellikle head tracking olayı mesela. Bana ilk başta anlamlı geliyordu. Onda da öyle bir şey oluyor ki uçakla uçarken yaşadım ben bunu. Head tracking'i açtım. Sağıma soluma bakacağım göğe. Heyecanlanıyorum. Şöyle kafayı eğiyorum. Hop kamera başka bir yere bakıyor tamam mı? Çakılıyorum uçakla falan. Bu arada ya PlayStation 4'teki şu uçak oyunu ismini yine unuttum. War Thunder'dı.
War Thunder mı? Evet.
Çok güzel oyun olmuş ya. Yani bedava olarak bence daha
iyisi. Gage'in oyunu diyorsun değil mi sen?
PC'de tamam. De var. Tamam ben PC'de free to play'e çok bakan biri değilim. Konsollarda bana ilginç geldiği için free to play'leri deniyorum açıkçası ama şeyden, hiç parayla bir şey almadan bayağı keyifli vakit
tabii
geçiriyorum.
Tabii şeyden de çok daha güzel. World of Warplanes vardı.
Deri gibi World
of
Warplanes'ın
yapımcısı tarafından geliştiren. Ben ondan daha üst seviyede görüyorum.
Ya bir de arkadaşlarımla bedava indiriyorsun uçarak sana.
Tabii canım yani zaten Sony'nin ilerleyen haberlerde yer olursa konuşuruz. Şey olayı var. Yani free to play anlayışını ve bağımsız oyun anlayışını çabuk benimseyip bunu PlayStation 4'e adapte edebilmiş bir konsol ki kısa kısa da bahsedecektik. Burada bahsedelim. Sony PlayStation 4'ün en az PlayStation 2 kadar satacağından bahsediyor. Biliyorsunuz arkadaşlar masaüstü konsol satış rakamlarına baktığınızda PlayStation 2'nin neredeyse kırılamayacak bir 150 milyonu aşmış, 155 milyon civarında bir satış rakamı var. PlayStation 4'ün ben katılıyorum burada Sony'ye. Çünkü oyun dünyasını çok iyi bir şekilde okuyup bunu hem donanımsal anlamda hem de yazılımsal anlamda desteklemiş bir konsol olarak karşımıza çıkarttı PlayStation 4'ü.
Çakılmaları iyi oldu PlayStation 3'te biraz. O korku yaşamaları
evet,
iyi oldu.
Bence de iyi oldu. Yani rekabet Xbox 360'ın bazı konularda öne geçmiş olması.
Keşke Xbox Sony. One da böyle güçlü bir konsol olsaydı da biraz daha rekabet daha da bir sonraki konsolda herhalde neyle karşılaşırdık evet, bilmiyorum.
Şunu da görüyoruz yani baktığımız zaman Sony elinden işte Wario'yu çıkarmaya çalışıyor. Xperia Z2'den senin izlenimlerin iyi ama hani kötü giderse cep telefonu kısmını da bırakmak istiyor. Ama oyun cephesinde Sony'nin en fazla gelir getiren alanı PlayStation oldu. Tabii. Vita'da yine isteneni alamadı ama... İstersen buradan diğer habere geçelim. Kısa kısa haber de vermiş olduk arada ama Assassin's Creed 5'in 5 Mart'ta duyurulacağına dair bir söylenti var arkadaşlar. Şimdi ben bunu zaten çok heyecanlanmayın. Şunu söyleyeceğim. Zaten Assassin's Creed serisi Call of Duty gibi her sene çıkan bir oyun oldu. Bununla heyecanlanacak bir şey yok. Evet büyük ihtimalle hatta %100 bu duyurulacak arkadaşlar. Hatta ben duyurdum. Assassin's Creed 5 geliyor arkadaşlar.
Geliyor değil mi?
6 da gelecek, 7 de gelecek de yani. Ya. Siz sıkılana kadar bu adamlar bu oyunu çıkaracak.
Bence sıktı zaten oyun ya. Bilmiyorum
yani,
da.
Şeydi şimdi Assassin's Creed 4'te ikiye ayrılan bir grup var. Evet suikastçılık kısmı çok doyurucu değildi diyen bir kısım var. Bir kısım da diyor ki evet öyle olmasına rağmen gemi, gezinme, keşif olayları çok güzel demişlerdi. Ben çok fazla oynamadığım için çok yorumda bulunmak istemiyorum. Burada yanıltıcı bir şey söylemek istemiyorum. Farklı bir şey denemişler. Belki Assassin's Creed 5'te de farklı bir şey deneyebilirler. Assassin's Creed 5 ile ilgili gelen söylentilerde öne çıkan arkadaşlar maalesef Japonya veya Çin gibi uzak doğu temalı bir oyun olmayacağı. Ama bunun dışında Victoria dönemi İngiltere'sini işleyen, Victoria dönemi İngiltere'si dediğimizde bu 18. yüzyılda sanayi devriminin yaşandığı ve endüstrinin böyle üst sıralara tırmandığı steampunk öğeleri de zaten bu dönemden çıkar. İşte Dishonored'dır veya son çıkan Thief'te görmüş olduğunuz gibi temalara sahiptirler. İlginç bir yapı olabilir eğer o dönemde geçerse ama nasıl bir oyun olur bilmiyorum. Siz olsaydınız hangi dönemde geçmesini isterdiniz? Veya sen Mesut?
Ben Japonya'yı isterdim. 18. Ben Tenkyu hayranıydım PlayStation zamanlarında. Tenkyu sonradan bozdu. Oynanacak bir oyun
i̇lk
olmadı.
Ama ilk çıkan oyunları da hani gizlilik öğeleri ve süperdi. Ninja öğelerini müthiş
ya,
bir şekilde veriyor.
Assassin's Creed diyor ya hani bizden kopyalandı şu bizden çıktı falan filan. Tenkyu'dan da sen çıktın yani şimdi çok işiniz var. Ona da tırmanıyordun ediyordun. Tenkyu'nun benzeri yani bir samuray yönetsek bir ninja olsa hani birazcık daha Assassin'i böyle şey yapsalar ninjamsı evet. Japonya güzel olurdu.
Bir de ben şuna da inanıyorum eğer Japon mitolojisi diyorum. Yani. Japon temasına geçerlerse dövüş dinamiklerinde de ciddi değişiklikler yapacaklardı işte çünkü samuraylar evet. Farklı kılıçlar falan işin içine girecek. Bu da böyle güzel bir haber olarak ben tarafımda yer etti.
Şimdi teknoloji dünyasında biliyorsunuz sıçramalar artık mobil tarafta olmaya başladı. İşte ne cep telefonu özellikle Android saat takabiliyorsunuz. İşte gözlük takıyorsunuz dünyayı görüyorsunuz falan filan böyle değişik şeyler var. Ama PC tarafına baktığımızda Talha böyle çok da büyük sıçrama görmüyorsun. Şekil değişikliği çok böyle kısa
aynı, tas,
seviyede
aynı,
kaldı.
Aynı tas aynı
hamam devam ediyor. Yani düğmesine bastığımızda kanatlar açılan kasalar var ama onlardan da çabuk bozuluyor. Bir daha kanadını açamayan bir kasaya sahip oluyorsun devasa.
Kanadını kırdılar uçamadım.
Evet, kanadını hani. Kırdılar oluyor. Ama Lian Li'den değişik bir tasarım geldi. Bilmiyorum hani ne kadar seversiniz ama masa şeklinde bir kasa yapmayı düşünmüşler. Bu bildiğimiz küçük kardeşlerimizin ilkokulda oturduğu sıralara benzer bir kasa tasarlamışlar. ATX uyumlu bu kasa ve içerisi de bayağı geniş aslında. 41 santime kadar ekran kartı takabiliyorsunuz. 5 tane sabit disk alabiliyorsunuz. Soğutma için yeterli alanları var. Şu an resimleri karşımıza geliyor. Aslında ben ilk gördüğümde biraz büyük bir masa olarak düşündüm ama daha çok çocuklara göre ilkokul seviyesindeki kişilerin hani altına girebileceği bir
böyle
kasa.
Böyle okullarda kullanılabilecek yerden istifade eden
aslında
etmek
birçok evde için. Biliyorsun dizüstü bilgisayar kullanılmasının ana nedenlerinden bir tanesi yer olmamasıdır.
Yerden
bu yüzden
etmek.
Hani tek bir odada kalır belki o bilgisayar ama yine de dizüstü bilgisayardır. Çünkü yer yoktur. Bu masa teması benim hoşuma gitti. Çünkü çok güçlü bir makineyi üstüne monitörünü kurup klavyeni koyup oynaya kullanabileceksin. Fikir güzel ama kötü bir başlangıç. Niye kötü bir başlangıç? Tamam şimdi masa küçük. Doğal olarak kimsenin işine yaramayacak. Masanın üstüne masa koyacaksın yani bu kasayı kullandığında. Öyle bir şey olacak.
Ya bir de şey var mesela. Bilgisayarda işlemini gerçekleştirirken bir şeyler yiyip içmek isteyen insanlar var. Ona karşı bir koruma olacak mı acaba?
Ya tabii üstüne acaba bir şey dökülürse ne olacak? Daha detayları yani. Belli. Sebit de Ender orada olacak. Sebit de olacak. Büyük ihtimalle görüntüleme şansı bulur. Ama bu fikir benim hoşuma gitti. Niye hoşuma gitti? Şöyle bir masa düşün. Kaliteli böyle bir... tabii bu masa çok kaliteli değil onun için. Bu masanın içinde böyle güzel gerçekten içine PC kurabileceğim bir hazne olsa ve kasa için hani başka bir şeye uğraşmasam, kablolarını şuradan şuraya taksam falan portları olsa müthiş ya.
Evet.
Yani hiç yer kaplamayan, hızlı çalışan bir makine zaten masa olarak kullanıyorsun. Yemedi yanında yat ama sen güzel bir konuya değindin. Gerçekten üstünde bir şeyler yer.
Çünkü yani bu genel olarak insanların yaptığı bir şey. Hani pratikte bunu düşündüğün zaman üzerine bir şey dökülse veya bir şey yapsan araya bir şeyler kaçıp da hani
evet,
cihazı
zaten şu boyutlarıyla sehpa olarak kullanırsın bunu ancak. Hani böyle kolun önüne çıkar.
O da var. Tabii canım evet. Biraz küçük çünkü.
Evet küçük. Güzel bir başlangıç. Bence Lianli zaten biliyorsunuz alüminyum böyle masalar da üretmişti zamanında. Oldukça kaliteli yüksek fiyattan. Bu da yüksek fiyatta olacaktır ama geliştirebilirler. Belki okullar için ileride dizüstü bilgisayarlar yerine ne bileyim böyle bir çözüm olabilir mi bilmiyorum ama benim ilgimi çekti. Bilgisayar dünyasında da işte böyle değişimler olabiliyor. Bir diğer değişim de Microsoft tarafında var. Windows 8 biliyorsunuz 8.1 bir lisans ücretine sahip. Microsoft tarafındaki her şey bir lisans ücretine sahip ve üreticilere bunu verdiğinizde üretici lisans bedeli ödediği için içerisinde Windows 8.1 olan bir bilgisayarın fiyatı doğal olarak o lisans bedeli kadar artıyor aslında. Oyun firmalara verdiği lisans bedeli $50 civarında Microsoft'un. Fakat bu $50 civarındaki fiyatla $250 altı işe yarar makina üretimi konusunda üreticiler bir şey yapamıyorlar. Zaten $50'larını Windows 8.1 şey yapıyor, alıyor kafadan.
Zaten ucuz olmak üretiyorlar.
Evet zaten ucuz olmak için üretiyorlar. Ne yapıyorlar? Onlar da Chromos'a yönelmişlerdi. Amerika'da Chromos, Chromebook'lara inanılmaz fazla bir rağbet var. Biliyorsunuz bulut tabanlı çalışan bir işletim sistemine sahip. Chrome işletimine sahip bu Chromebook'lar. Ve öğrencilerin işini görüyor. Bir sürü servise erişebiliyorlar. Microsoft da burada rekabet edebilmek adına şimdi %70'e varan bir indirim yapmış bilgisayar firmalarına. Artık $1 değil $15'a verecekmiş bu lisansları. Ama tek bir şart var. $250 altı sattığın bir makine de kullanacaksın.
Yani bu $250 altı makine deyince de benim aklıma $250 altı tabletler falan var herhalde yani.
Şimdi Chromebook'larda Talha gerçekten biz birkaç tanesini de inceleme fırsatı bulmuştuk Erdi ile beraber. Çok güzel işler çıkartmışlar. Ve bildiğiniz bir dizüstü bilgisayar görünümünde içinde de kaliteli donanımlar olan makineler $250 altına şakır şakır satılıyorlar.
Ha, onlar da $250
tabii
altı satılıyor anladım.
Şimdi bunların içinde Windows 8.1 olursa ya ben açıkçası tabii ki 8.1 olanı tercih ederim. Chromebook bizim ülkemiz için özellikle hani bulut tabanlı bir işletim sistemi bence çok mantıklı bir şey değil. Diğerinde Windows var her ne olursa olsun. Bakalım orada Microsoft'un eli güçlenecek mi yani yeni zamanda uygun fiyatlı 8.1 cihazlar da göreceğiz. E tabii ki şey de var Talha sen sadece şey düşünmeyelim dediğin gibi dizüstü bilgisayar düşünmeyelim tabletlere falan da böyle olacak. Çünkü dediğin doğru yani hem tabletler hem de bu cihazlar için böyle bir
8.1
evet, uygulama var. Aslında $250 altı tablet piyasasında da Windows 8.1'li cihazlar görürsek Android için de bir alternatif olacak orada. Çünkü Android tabletlerin ben halini pek şey bulmuyorum.
Evet.
İyi değiller yani.
Bu konuda ben Apple'ı takdir ediyorum.
Yani. Apple'ın cihazları tabii yani. Belli bir fiyatları var. Şimdi diyecek ki oradan izleyenlerimiz ya fiyatları ortada. 600 liraya bugün Türkiye'den iPad mini alınabiliyordu. Tamam iPad mini 1 alınabiliyor. İkincisi Retina ekran falan ama iPad mini 1 ben iddia ediyorum. Piyasadaki en iyi Android kadar deneyim sunuyor zaten. En iyi Android kadar. Orada da Xperia Z2 tablet var bence.
Evet.
Ya o da fiyatı $1000'ın üstünde Amerika'da. Bakıldığında yani Android tarafındaki kaliteli tabletler de zaten çok yüksek fiyat. Bence iPad mini'nin fiyatı çok uygun 600 lira civarında. Eğer tablet almak isteyen birileri varsa bulurlarsa o fiyattan kaçırmasınlar hala.
Ben de şiddetle tavsiye ederim.
Çok güzel tablet ya yani işini görüyor
İşinizi
yani.
Görüyor, evet.
Android tabletler gerçekten tam bir eziyettir. Bunu iPad kullanmadan anlayamazsınız. Yani ben biliyorsunuz cep telefonum işte Android saatim Android kullanıyor. Seviyorum bu platformun açık olmasını, tamam. Özgür olmasını.
Bizim saat normal ya.
Pilli. Şimdi zaten üstüne kaçtır basıyorum programda. İzleyenler soracaklar o saat ne diye. Bunun incelemesine değer vereceğiz. Ama işte olmuyor. Tablette olmuyor. Evet. Tablette çünkü tablete özel yazılımlar lazım.
Yani buna sadece bir firmaya bağlı olarak düşünmemek lazım.
Tabii.
Android şöyle güzel böyle güzel. Tabii
yani ne işine yarıyorsa onu alacaksınız tabii. Arkadaşlar. Kimse babanızın malı değil. Yani bu ürünler kimsenin babasının
kesinlikle
malı değil. Hangisi işinize yarıyorsa, hangi marka aynı fiyata daha iyisini sunuyorsa gidin onu alın. Sakın yok Sony fanıyım. Bazı insanlar var şey yazıyor ya ben Samsung fanıyım. Nasıl bir şey ya bu? Para verip alıyorsun bir ürünü.
Ya zaten bunu defalarca konuştuk. Onun
değil mi? Garip bir şey yani böyle olmayın. Ben size tavsiye ediyorum gerçekten zarar yani. Çok büyük zararları var psikolojik ruhsal olarak.
Evet geçelim oyun dünyasından güzel haberlere psikolojimizi düzeltelim.
Hadi bakalım.
Yumuşayalım birazcık Mesut'cum ama bu pek yumuşanacak bir haber değil. CD Projekt Red ekibi benim... Yani söylemek istediklerimi içimdekilere tercüman olmuş Witcher'ın yapımcısından bahsediyoruz. Yine tabii ki Cyberpunk 2077 isimli oyun üzerinde de çalışıyorlar arkadaşlar. Demişler ki ya tamam çözünürlük işte saniye kare oranı kesinlikle çok önemli şeyler ama oyunları ne olur bunlarla tanımlamayın artık demişler. Çünkü hakikaten ben şu son bir senelik döneme baktığımda özellikle bu yeni nesil konsollar duyurulmasıyla birlikte her haberin altında, her yorumda 1080p... Ya şu var, kabul ediyorum. Siz bir $400 veriyorsunuz, $500 veriyorsunuz ve yeni nesil denilen bir cihaz alıyorsunuz ve bunun karşısında verdiğiniz paranın ederini alacak bir performansla karşı karşıya kalmak istiyorsunuz ama her oyunu da bu şekilde yorumlandırmak, her oyunu bu kefeye sokmak bence çok yanlış.
Ama şimdi Talha, orada bir haklı olduğun nokta var. Yani Mario oynuyorsam ben de grafiklerini çok takmam. Eğlencesi benim için önemli.
Mario Nintendo Wii U'da abi 60 FPS ile çalışıyor.
Ama işte yani bak o oyunu çok takmam ama arkadaşlar Witcher gibi bir oyunu da görsellik ön planda olacak yani. Bunlar neyin kafasındalar? Yani Witcher oynuyorsun, açık dünya var. Bir sana sanal gerçeklik veriyor. Orada kendini işte cadılarla savaşan bir savaşçı olarak görüyorsun. Tabii ki yüksek çözünürlükte, tabii ki 10 numara grafiklerde oynayacağım yani.
Şimdi şurada şöyle bir durum söz konusu. Bu genel olarak konuşuyorlar. Kendi oyunları için değil. Ya bizden böyle bir şey beklemeyin dememişler.
Ama işte Türk'te ayrılmıyor olarak mu sence de? Yani tabii, bir tür var, grafiklerinin de iyi olması lazım.
Ya şimdi şöyle bir şey demiş yapımcı. Ben çok katılıyorum buna. Demişler ki ya geçen senenin oyunlarına bakın arkadaşlar. En çok hangi oyunlar ses getirdi? Stanley Parable vardı ki bilmiyorum oyuncu arkadaşlar veya donanım takipçisi arkadaşlar bu oyunu biliyorlar mı? Veya Gone Home vardı ki Gone Home bizim ülkemizde hiç anlaşılmadı. Çünkü tamamen İngilizce ve Story Exploration dediğimiz hikaye keşfetme üzerine kurulu bir oyundu. Etraftan mektupları bulup arıyordum falan. Çok farklı bir konsepti vardı ve bunlar çok ses getiren oyunlardı. Ya bu tarz oyunların da ses getirdiğini, bunları ya sadece kendinizi grafiklerle kısıtlamayın diyorlar. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bilmiyorsanız mesela biz incelemesini de yaptık. Ben YouTube üzerinde 2-3 bölüm oyundayız da yaptık. Let's Play tarzında bir video da yaptım arkadaşlar. Papers, Please diye bir oyun var. Ya bir girin. Çok tamamen farklı bir konsept. Piksel piksel ama muhteşem bir oyun. Yani böyle bir fikir, böyle bir tema. Yani bunu 1080p 60 FPS'ye oyunların genelinden bahsediyoruz tabii burada. Ben de katılıyorum senin dediğine. Witcher gibi bir oyundan ki zaten Witcher çıktığı her dönemde kendi döneminin standartlarında başarılı grafikler sunabilmiş oyunlardı. Optimizasyon konusunda PC'de bazı problemleri yaşayan bir oyundu ama Witcher 3'te zaten yayınlanan videolarda baktığımızda görsel olarak hangi seviyede olduğu yani apaçık ortada. Ben kötü, evet, bir şey doğru çıkacağını düşünmüyorum ama ben bir şahıs olarak arkadaşlar, bölüm son canavarın bir editörü olarak falan da düşünmeyeyim yani. Normal bir oyuncu olarak ben de bu 1080p 60 FPS takıntısına inanılmaz derecede karşıyım. Ya bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Tür olayına katılıyorum. Evet, şimdi türden var, türe fark eder.
Ama yani oradaki takıntı şöyle Talat, haklısın. Yani şimdi şey çok yanlış. Burada katılıyorum kesinlikle. Yani kutunun arkasına bakıp grafikleri iyi değilmiş deyip oyunu geri koymak yanlış bir şey. Şimdi bu yanlış. Ama doğru olan da şu bence. Bir oyun var. Bir platformda 720p, bir platformda 1080p. Tabii, tabii. Ben bunu konuşurum arkadaş. Yani tabii ki daha iyi grafiklerde aynı fiyata varsa bir başka yerde. Oyunun fiyatı da aynı bak. Oyunun fiyatı aynı. Bir konsol $100 daha pahalı. Hatta bir konsola daha fazla para vermişsin. Aynı fiyatı deyip oyun alıyorsun. Ben Full HD çözünürlükte canavar gibi şakır şakır oynuyorum. Adam 720p'de oynuyor. Sonra da çıkıp diyor ki oradan, çözünürlüğe çok takma. Niye takmayayım abi? Aynı parayı vermedik
ya
mi yani?
Ya mesela şöyle bir şey var. PlayStation 4, Xbox One kıyaslaması yapıyoruz. PlayStation 4'de geçtiğimiz günlerde değil, PlayStation 4'ün lansmanında duyurulan bir oyun vardı. Red Dead Dawn'ın 1886 The Order diye. Hı hı. O adamlar çıktı dedi ki biz de 30 FPS'de yapacağız. Kıyamet koptu. Ya bu oyunun belki 30 FPS'e yeterlidir arkadaşlar.
Evet,
bilmiyorsunuz.
Akıcı oluyor.
Ya şunu söyleyeceğim. Red Dead Redemption oyununu biliyorsunuz değil mi? Yani 720p değil de oyun. 536p mi neydi ya?
Çok yetmemişti çünkü konsol.
Evet, 536p'den upscale edilmiş bir oyundu. Ve ben bu oyunu bilmiyordum böyle olduğunu. Başından sonuna kadar büyük keyifle oynadığım ve bazı yerlerde görsel olarak yani üst çıtalara tırmanmış bir yapımdı. Sonradan öğrendim ki oyun işte 576p yanlışım yoksa cins bir şey çözünürlük oranı vardı. Peki ne oldu şimdi burada 1080p 60 FPS oranı? Bu PlayStation 2 döneminde görmediğimiz, duymadığımız, PlayStation 1 döneminde duymadığımız, PlayStation 3 döneminin sonuna doğru duymaya başladığımız bir...
Ona da bir oyun mu ne vardı ya öyle?
Bir konsept, yani bu tabii jenerasyondan bahsediyorum arkadaşlar. Ben burada PlayStation ismi veriyorum ama o dönemden... Ya ben 90'lar döneminde oyun oynarken veya işte 2000'lerin başında oyun oynarken hiçbir zaman için... Ya tamam, FPS düşmelerinden yaşandığı için şikayetlenebileceğimiz oyunlar olabilir ama hiçbir zaman için ya şu oyun duyurulmuş, şu çözünürlükte geliyormuş, o zaman 5 para etmez dediğimizi hatırlamıyorum. Ya bir oynanabilirlik, kurgu, tema, bu oyunun hikayesi nedir, ne sunuyordur?
Tabii
ki en sonunda $60 para verdiğiniz için en iyisini elde etmek istersiniz ama ben oyunların sadece belli grafikler ve çözünürlüklerle.
Ama şey de olabiliyor, adam para vermiyor, torrentten indirdiğini öyle diyor. Bu 5 para etmez falan diyor.
O da var canım. O da var.
Torrentten indir bunu, 5 para etmez falan diyor. 5 para etmez diyor. Çünkü kota gitti ya. Bir 5 lira falan gitmiştir orada şimdi.
Evet, şimdi olarak. Çok ilginç. Bu kadar dil döktük. CryEngine'de geliştirilen bir futbol oyunuyla alakalı bir yorum yapayım da.
Nasılmış?
Bir tezat yaşatayım
ormanın içinde arkadaşlar. Mi top oynuyoruz, ne yapıyoruz ama?
Evet arkadaşlar, işin güzel tarafı yapan arkadaş Tailverse'de çalışan, ki biliyorsunuz arkadaşlar bizim milli gururumuz Mount & Blade serisinin yapımcısı da çalışan bir arkadaşımız Gökhan Karadayı tarafından CryFootball temalı bir çalışma bu. Oyun olarak göremeyeceğiz ama CryEngine ile birlikte bir futbol oyunu yapılsa nasıl bir görselliğe sahip olurdu diye Emirates isimli stadın uyarlamasını gerçekleştirmiş. Muhteşem gözüküyor. O topun duruşu, tabii görsel olarak var, videosu yok şu anda arkadaşlar. Siz de ekran görüntülerini görüyorsunuz. Güneş ışığının kameraya yansıması, kameranın üzerindeki hafif lekelerin bile belli olması gibi çok güzel öğeler var. İşte filedir, topun duruşudur, topun üzerindeki oyukların veya şekillerin belirtileri çok güzel. Zaten çimler, biliyorsun hani sen direkt evet. Orman dedin ya, ben sana direkt orada şeyi söyleyeyim, çimler muhteşem gözüküyor. İnsan tabii, ben bir futbol oyuncusu değilim ama CryEngine ile birlikte mesela bir FIFA yapılsa fizik nasıl olur tabii, o da
ben FIFA'dan şu an şey. Memnunum Talha ya.
Memnunsun değil
vallahi
mi?
Valla memnunum ya. Daha ne yapabilirler ki zaten? Bırak böyle
tabii
kalsın.
Şimdi bu da sadece görsel olarak. Şimdi CryEngine belki de Crysis için veya Far Cry için atıyorum.
Ya futbol fiziği şeyi. Bambaşka bir olay.
Futbol fiziği bambaşka
yapay
bir şey.
Yapay zekası şeyi.
Mesela CryEngine ile yapılır. Çok güzel olur her şey ama
kalecisini vurmaya çalışır abi.
Futbol dinamikleri açısından yani, istenilene sunmaz.
Ya da el bombası atıyor gibi topu falan atar.
Burada aslında nereye geliyoruz biliyor musun? Bundan bir önce konuştuğumuz konuya geliyoruz. Grafikler oynanabilirliğe faydası varsa başarılıdır, evet, değil başarılı. Mi? Yani CryEngine'de geliştirilip çok üst düzey gerçekçi
yani ilk önce
olarak.
Oyunu yapsınlar, ondan sonra grafiği
evet,
yapsınlar.
Evet kesinlikle.
Gerçek
yani burada bunu da belirtmiş olduk. Bundan sonra benim kısa kısalarım var.
Ben ilk önce bir mobil dünya kongresine girmek istiyorum burada haberleri bitirmeden önce. Zaten buna girdik mi çıkamayacağız. Sana bir kısa kısa şansı vereceğim. Sonra ben tekrar bir mobil dünya kongresine geleceğim. Çünkü konuşacağımız konular var. Nokia tarafında biliyorsunuz Android telefon gelsin kurtulur falan diyorduk. Bunu ben de diyordum böyle bir sektörün gurusu analist olarak. Herkes biliyorsunuz söylüyor. Yani zaten bilmiyorum su götürmez bir gerçek. Gerçekten adamlarda bir Android telefon da olsaydı, Windows Phone da olsaydı ben daha iyi durumda olacaklarını düşünüyorum şu ankinden. Ama yapmadılar. Yapmadılar, dediler ki tamam yapıyoruz. Nokia X ailesiyle tanıştık. Ha, yaptılar, onu da berbat ettiler. Nokia X ailesi Android demeye bin şahit isteyen cihazlar ortaya çıktı. Nokia X'i biliyorsunuz zaten Snapdragon S4 işlemci kullanıyor. 1 GHz'de çalışan çift çekirdekli bir platform. 512 MB belleğe sahip. İşte 4 inç ekranında 800x480 çözünürlük sunuyor. Arkaya bir tane kamera koymuşlar. Optik sabitleme falan yok. Yani şey yok. Optik fokus yok pardon. Lens yok içerisinde. Ön kamera gibi. Bir şey.
Yapmış olmak için yapmışlar evet. Herhalde ki Nokia'nın hani kameraları falan da cep telefonlarında genellikle başarılıdır.
Yani ve bu platforma Nokia X platformu ismini vermişler. Ne bütün Android uygulamalarına erişebiliyorsunuz. Windows tipi bir görüntüsü
zaten
var
o
böyle
X
çarpık.
Koymuşlar herhalde.
YouTube yok, Gmail yok. Ondan sonra Google Maps yok. Ben ne anladım bundan yani şimdi Android telefon kullanmaktan. Bir market var kendine özgü. Büyük ihtimalle dışarıdan APK kurabileceğiz ama ne kadar engellenmiş, ne kadarı çalışıyor bilmiyorum. API'lerin ne kadar orada var. Ama ya ben söyleyeyim, Mobil Dünya Kongresi'nde X'i, X Plus'ı, bir de bunların 5 inçlik versiyonu ama özelliği arttırmadan 5 inç yapmışlar. Kamerayı geliştirmişler sadece. 5 inçte 800x480 gerçekten düşük bir çözünürlük. Orada da bir telefonları var. Ha ben söyleyeyim, hiç şey yapmayın, heyecanlanmayın. Nokia Android içine girmedi hala. Kendine özgü böyle bir değişik bir şey yapmışlar. Avantaj sağlar mı? Türkiye'de sağlamayacak.
Fiyat olarak kıyasladığımızda peki içeriği bakımından?
Fiyat olarak şöyle bir dezavantaj var. Şimdi yurt dışında 25 dolarda 50 dolarda telefonlar görüyorsunuz. Tamam çok güzel fiyatlar ama Türkiye'de ne yazık ki firmalar bunları bu fiyattan satamıyorlar. Niye satamıyorlar? Arkadaşlar şöyle bir vergilendirme sistemi var bizde. Kısaca açıklayayım. Diyelim ki bir telefon getireceksiniz. Bu telefon yurt dışı satış fiyatı 25 dolar. Size de maliyeti hadi 15 dolar. Bu 15 dolarlık telefonu TL'ye vurduğumuzda 30 lira yapıyor değil mi Talha? Şimdi bunun vergisi normalde ÖTV'si 100 liranın altında kalacağı için bir fix fiyat tarifesi uygulanıyor. 100 liranın altında kalan fiyatlar için ÖTV 125 lira fix olarak belirlenmiş durumda. Yani bu 30 liralık telefon, bakın daha 30 lira bu satıcıya maliyeti, kermanı yok üstünde. 125 lira üstüne şey koyuyorsunuz, ÖTV koyuyorsunuz. Maşallah. Etti mi sana 155 lira? 155 telefon lira. Da bu %18 KDV hariç. Bunun üstüne %18 KDV koyuyorsunuz. %5 teknik servis geri dönüş ve gider, o teknik serviste çalışanlar için bir masraf koyuyorsunuz. %5 diğer giderler ve de distribütör karı koyuyorsunuz. %10 da satıcı karı koyuyorsunuz.
Oldu sana 500 lira.
30 liralık telefon, 300 liralık telefon, bu sırf şey yani. Yüksek kardan falan değil. Vergilerden dolayı böyle oluyor. Bu yüzden de biz konuşuyoruz. Nokia X serisinde işte Nokia XL'le 500 lira civarına tanışacakmışız. Diğer telefon da olsun olsun 450 lira olsun diyorlar. Orada Nokia'nın dezavantajı şu. 450 liraya ben bazı telefonlar da gördüm. Çok üstüne duramayacağım şimdi ama çılgın Android cihazlar geliyor. Çılgın. Şu MTK'nın 82 işlemcileri var. 82 olması lazım yanılmıyorsam. Yanlışım varsa da zaten düzelteceğiz o telefonlar geldiğinde. 4 çekirdekli Cortex A7 tabanlı. Kameraları işe yarar. Tasarımları mükemmel olan, bataryaları 2000 mAh'ın üzerinde bir cihazlar gördüm Talha prototip aşamasında. Dediler ki bunlar Türkiye'ye geldi mi 450 lira 500 lira aralığında olacak.
Hemen alırım bir tane, hiç kap.
Ya gerçekten öyle.
Yani bir Nokia 11 ondan kurtarsın artık.
Herkesin tane alacağı telefonlar onlar olacak. Zaten ben fuardaki tüm firmalarda söyledim. Ya dedim Xperia Z2'nin fiyatının 2400 lira seviyesinde olacağı konuşuluyor. Galaxy S5 için aynısı. Keza M8 için 2000'lerin altına satılamaz deniyor. Dedim artık boş verin bunları. Üretici olarak bence dedim sizin hedeflenmeniz gereken yer 1000 lira altı. Özellikle ülkemizde. Kredi kartına taksit yok dedim ya. 2400 lira niye vereyim ben telefona?
Yani, peşin bir de nasıl veriyorsun?
Peşin nereye veriyorsun yani? 2400 lira para ne yaparsa yapsın. Elinde sonunda en baba telefonu da alsanız yapacağınız şeyler basit. WhatsApp, Facebook'ta takip ettiğim kız ne yapmış? Tamam mı? Erkek olarak söylüyorum. Kızlar da takip ettikleri oğlanlar ne yapıyor diye bakıyorlar. Twitter'dan bir tweet atarsınız takipçilerinize. Ha, Instagram'a bir tane fotoğrafı yamultur mamultur efekt ekler atarsınız. Onun haricinde arkadaşlar cebinize taşıyıp konuşuyorsunuz. Yani gerçekten bence bu 400 lira 500 lira seviyesindeki Android cihazlar hepimize yeterli olacak.
Ya bir de şey var, ben şunu anlamıyorum. Mesela ben telefonumu değiştirmedim. Nokia 11.10 kullanıyorum çünkü şarjı 4-5 gün falan gidiyor. iPad aldım onun yerine. Ucuz fiyatlı olduğu için senin evet, de başta belirttiğin gibi.
Çok performansı da güzel cihaz.
Yani benim internet alemindeki işlerimi görecek bir cihaz. Onun dışında yani insanların her yıl, tabii bunu her yıl o cep telefonu değiştiren insanlar için söylüyorum. Ya tabii ki de ben şey değilim, adamın parası varsa tabii ki de.
Ve merak da var, insana merak ediyorlar.
Merak da var ama ya ben bunun bir doyumsuzluk olduğunu düşünüyorum.
Ya doyma noktasına gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü eğer adam 3 sezondur Android telefon kullanıyorsa şeyi görmüştür artık ya. Bir sonraki Android telefonla yaptıkları değişmiyor. Böyle çok büyük ilerleme yaşamıyorsun. Ya
bu bana yeter abi senelerce falan demiyor mu acaba insanlar kendi kendine?
Bilmiyorum
tabii
ama
ki de bu bir tutku. Ya ben de geliyor. Kimseyi eleştirmek istemiyorum buradan, yanlış anlaşılmasın arkadaşlar ama ya her yıl mesela işte şey duyuyorum. Mesela iPhone 6 duyuruldu. Vodafone'a benim arkadaş gidiyor falan, sıraya girdim abi falan diyor.
Abi yani adam bu şeyi soruyor. 6'yı alıyor. 7 ne zaman çıkacak diye hemen arkasından tweet atıyor bana. Yani ne yapacaksın 7'yi? Bir 6'yı al bir kullan ya. Yani bir bak.
Bana çok şey geliyor, tuhaf geliyor yani.
Bana da öyle gelmeye başladı. Ben de o seneler evvel aslında eleştirdiğimiz tayfadandım. Her yeni çıkanı alıyordum. Ve benim kredi kartım bir ara gerçekten ödeyemeyeceğim miktarlara geldi. Ben o sıradan sonra dedim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedim kendi kendime.
Ya teknolojiyi yani, mesela seni takip etmen gerekiyor belki.
Ya benimki öyle takip etmem gerekiyordu ama o zaman dedim ne yapıyorsun dedim. Ya aldığın maaş belli. Aldığın telefonun fiyatına bakıyorsun, aylık gelirin. Dedim ne yapıyorsun Mesut yani, tamam kullanma dedim teknolojiyi de boş ver. Zaten dedim yapabildiğin aynı
biz zaten
gidiyor.
Evlendik bak. Evet. Çoluk çocuğa karışacağız.
Allah razı olsun, test ürünleri falan geliyor da takılıyoruz bir ondan. Geri gittikçe bir başkasına geçiyorum.
Evet yani yoksa
şimdi ucuz Çinli telefonlar da umudum. Oktakorlar da geliyormuş. Hatta ben birkaç üreticiyle konuştum. İsmini vermeyeyim, büyük üreticiler. Bu ismini böyle şaşal duyduğumuzda heyecanlandığımız firmalar dediler ki Mesut dediler sana Çinli telefonları beğenmişsin tamam ama aramızda kalsın. İsimlerini vermiyorum o yüzden. Gör bakalım dedi, biz de 1000 lira altına neyle geliyoruz. Onlar aynen da Octa-Core'larla geliyormuş. Yani ismini çok yakından duyduğumuz bazı firmalar Octa-Core telefonlarla, MediaTek işlemcili telefonlarla arkadaşlar 1000 TL altını vurmaya geliyorlar. Ben diyorum ki telefon almadıysanız bir bekleyin bir. Şu 1,5-2 aylık süreçte öyle değişimler olacak ki daha. Amiral gemisi falan lafı yalan olacak. Yani
o gemilerin hepsi batacak.
Batacak.
O küçük küçük böyle balıkçı gemileri gelecek arkadaşlar.
Aynen, insanlar onların üstünden konuşacaklar çünkü o telefonlar her şeyi yapabilecek yani, bunu görecekler.
Bir de acaba bu gelecek olan telefonların şarj performansı
hepsi nasıl? Çünkü ben şeyi anlamadım
şarjı ya. Düşünüyorum çünkü.
Şimdi bakıyorsun çok üst seviye telefonlarda biliyorsunuz üst seviye üreticiler küçük bataryalar kullanıyordu. Çinli üreticilere gidiyorum, adam incecik kasaya koymuş 2500 mAh batarya. Ya yalan söylüyor içindeki 2500 mAh değil ya da Çinliler bulmuşlar, bu işi çözmüşler. 2000 mAh'ın aşağısında batarya görmedim o ucuz telefonlarda dahi. Şarj süresi yeterli olacak. Çok uzatmadan Samsung Galaxy S5'e de geçmek istiyorum. Yine plastik telefonla daha karşılaştık. Şimdi böyle deyince Samsung fanatikleri kızıyor. Tabii ben şakasına takılıyorum. Çünkü suya ve toza karşı dayanıklı bir telefondan bahsediyoruz. Ve teknoloji olarak ne ararsan var. Aramadığın şeyler var, kalp ritmi ölçer falan gibi. Yani o kadar. Parmak izi okuyucu da koymuş, kalp ritmi ölçeri koymuş. Ekran parlaklığı, güneşin geliş açısına, duruma göre, senin baktığın resme göre kendini optimize ediyor falan.
İlk yardımla falan bulunuyor arkadaşlar. Ha,
öyle ayak koymuş. Ultra Power Saving mod koymuş falan falan böyle. Doldurmuşlar telefonu. Eline bir alıyorsun, Galaxy S4'ün aynısı. Yani o hissiyat değişmiyor, anlatabiliyor muyum? Yani 2500 lira vereceğin telefon şey değil. Bir farklı değil.
Tasarımsal olarak
ama
vesaire.
Ama şunu söyleyeyim. Galaxy S5 evet tasarımsal olarak çok eleştirildi. Ama yaptığım denemelerde gördüm. Bence fuarda en iyi video, en iyi fotoğraf çeken cihaz hala da
Samsung'un
Galaxy S5'i. Tefe modelinde çok güzel bir kameraya yer vermişler. Suya toza karşı dayanıklı olması benim için önemsiz. Gerçekten bir alım kararımda beni çok fazla etkilemiyor. Ama artık telefon öyle ve arka kapağı çıkıyor. Hala da arka kapağı çıkıyor. Evet bataryası biraz küçük kalmış ama ben yeteceğine inanıyorum. 3200 mAh Z2 de zaten devasa bir batarya, fazlasıyla yetecektir ama ben Galaxy S5'in de bataryasını yeteceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Galaxy S5'te diyeceksin ki yani neyi beğendin? Ya o ekran beni gerçekten etkiledi. Özellikle Ultra Power Saving modda siyah beyaza geçip %35 bataryadayken 12 saate yakın bekleme süresi sunabiliyor olması hayat kurtarıcı bir telefon olduğunu gösteriyor onun. Onun artısına geliştirilmesi gereken yerler bence evet malzeme kalitesi biraz daha geliştirilmeydi ama şu anki malzeme kalitesi de gerçekten çok hafif olmuş. Hani o tarafta bir değişim. Tasarım değişmeliydi diyebilirsiniz ama bu tasarım bence çok da şey değil artık. Önemli değil. Kılıf kullanıyorsun çünkü. Kılıfı taktığın zaman kılıfın tasarımıyla eşdeğer bir tasarıma sahip oluyorsun. Çok da abartmamak lazım.
Sen kendini kişiselleştirebiliyorsun zaten kılıfla vesaire.
Evet. Menüsünün hızlanması lazım. Menüsü çok yavaş. Snapdragon 800 AC kullanıyor. Snapdragon 800 AC kullanması nedeniyle zaten kötü bir haberimiz var. Mayıs'ta geliyormuş telefon. Şu anki göstergeler Mayıs'ı işaret ediyor. Çünkü General Mobile'in Elite'i de bu yüzden gelemedi. Snapdragon 800 AC henüz hazır değil. Büyük ihtimalle onlar yani Samsung tarafında da 801 kullanılarak gelir belki telefon. Öyle de beklentilerim var. Yetişmiyor telefon. Onu bekleyeceğiz. Parmak izi okuyucusu hikaye. Orada rahat bir parmak izi kullanımı deneyimi sunacağını düşünmüyorum.
Şeyde zaten iPhone cephesinde de kedi medi falan açabiliyordu herhalde. Öyle bir
ya ama kedinin açması yok. Kediyi tanıtırsan açıyor. Yani senin parmak izini kedi açamıyor.
Anladım. Çünkü
o kadar da değil.
Onda bir problem var falan dediler diye hatırlıyorum.
Ya onu çok abarttılar. Neymiş? Kedinin patisini tanıtıyormuş. Patisinden açıyormuş. Ya zaten tanıyabiliyorsa ne hala kedini. Yani ama evet. Senin parmak izini kedi açıyorsa sıkıntı tabii ki. Evet. Ona bir şey diyemem. O çok abarttı ya. Karalamak için fanatikler birbirlerine saldırıyorlar. Onun haricinde 2 GB bellekle gelmesi eleştirildi. Bence de eleştiri kaynağı. Galaxy S5. Evet. Galaxy S5'i bir şey kurtarır. Gerçekten şu anki amiral gemilerin yanında. İyi fotoğraf çekiyor falan da kullanıcıların pek umurunda değil artık öyle şeyler anladığım kadarıyla. Çünkü zaten diğer telefonlarda ortalamanın üstüne çoktan çıktılar. Yani kabul edilebilir sınırların içine girdi herkes. Fiyatın uygun olmasını bekliyorlar ama bazı üreticiler dediler ki 2399, daha doğrusu telefon getiren buraya servis sağlayıcılar. 2399 olursa...
Öpüp başınıza koyun.
Öpüp başınıza koyun diyor artık nereye koyarlar bilmiyorum ama o telefon herhalde büyük ihtimalle çok cebe girmez. Bence agresif bir fiyat yapmaları lazım. Ya,
özellikle ülkemizde artık cep telefonlarının peşin fiyatla alınabiliyor olması da senin dediğin konuda...
Ha, ne düşünüyorsunuz? Evet Galaxy S5'in özellikleri ben anlattım. Bir ön incelememiz var, güzel haberlerimiz var. Erdiler de yine daha kapsamlı bir video ile karşınızda olacaklar. Ne getirdi ne götürdü bu cihaz anlatacağız size ama... Ya merak ediyorum gerçekten Galaxy S5'e 2500 lira verebilecek mi insan mısınız? Yani ne düşünüyorsunuz? Çok büyük para ya yani inanılmaz büyük bir para.
Ya inanılmaz büyük bir para ve teknoloji günden güne geliştiği için bir sene sonra...
Çöp.
Ya bir sene sonra...
Pardon bu kelimeyi kullandım.
Aman Allah yakarlar onu. Ya çöp değil de ya hevesin kaçıyor. Yani evet. Hatta bir sene bile değil. 3 ay 6 ay sonra çıkacak farklı amiral gemileri telefonlarla birlikte işin rengi değişecek. Farklı bir yöne gidecek. Senin almış olduğun 2500 liralık telefon... Yani böyle soğuk bakacaksın ya
satarken,
eskiden neydi falan.
Satarken 1800 diyeceksin abi 1500 olmaz mı diyecekler yani, uğraşıp duracaksın.
İşte yani o yüzden ben birazcık bu konulara mesafeli yaklaşıyorum.
Evet Allah yine şimdi sözü sana vereyim bir iki konuda daha konuşacağım bu.
Evet tamam ben de kısa kısalarımı buradan verip oyun dünyasından haberleri kapatalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Lords of Shadow 2 çıkışını gerçekleştirdi. Biz de bölüm sonu canavar üzerinden incelemesini yayınladık. Maalesef oyun beklentilerin çok çok altında kaldı. Özellikle Lords of Shadow'la yakalamış oldukları seviyenin altına inmiş Steam Mercury. Herhalde Kojima Productions'ın ortaklığında geliştirmemiş oldukları için bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Bundan öte Konami tarafından Dave Cox abimiz çok güzel bir açıklama yapmış. Böyle ağzının üstüne vurasım geldi. Castlevania için iki boyutlu dönem bitmiştir demiş. Yani ben böyle Bir şok oldum. Çünkü yani PlayStation döneminde Symphony of the Night vardı. Nintendo DS'de, Game Boy Advance'de Aria of Sorrow vardı. Nintendo DS'de işte Path of Shadow mu ne, öyle bir oyun vardı. Bardo'lu vardı. Yani şunu demek istiyorum. Castlevania oyunlarının hepsi şu ana kadar iki boyutlu olarak nam salmıştır. Evet, PlayStation 2'de Innocence of Light isimli 3 boyutlu bir oyunları vardı ama hiçbir zaman için 2 boyutlu oyunlarının yerini tutmazdı.
Helal olsun şu isim hafızana yalnız ha.
Neden?
Ben seni böyle ibretle izliyorum, buradan bakıyorum. Kaç tane makinede kaç tane oyun ismi saydın?
Çok oynadık.
Helal, sözünü kesmeyeyim, devam et ama. Gerçekten etkileyici yani.
Hatta incelemede şöyle bir şey söylemişler bana. Sen incelemeyi beğenmemişsin çünkü oyun sen o casual oyuncusun. Oyun gittiğin yeri göstermiyor falan filan, sen ona bozulmuşsun. Hayır arkadaşlar, oyunun atmosferi itibariyle, tasarımı itibariyle şöyle bir olay söz konusu. Zaten siz tırmanmaya başladığınızda bir tuşa basınca her yeri gösteriyor. Gideceğin yere kadar işareti çekmişler, yol şeridi gibi. Ama siz oraya ulaşana kadar göbeğiniz çatlıyor. Çünkü oyun tasarımına baktığınız zaman ya şuradan mı gitsem, oradan mı gitsem falan ikilemine düşüyorsunuz. Yani gideceğiniz yol belirgin değil. Yolu bulursanız zaten sana gideceğin yere kadar yol veriyor. Hadi bunu geçtim. Yapımcılar şöyle bir şey söylemişler. Benim niçin casual olmadığımı anlarsınız büyük ihtimalle. İki boyutlu oyunlar hardcore oyunculara hitap ediyor. Artık biz Konami olarak herkese hitap etmek istiyoruz. Bu yüzden üç boyutlu kamçıyla herkesi kamçılayan bir Gabriel.
Elinden aşağı, belden üstü hareket algılayan diyorsun.
Algılayan bir Gabriel Belmont. Ben çok üzüldüm gerçekten bir Castlevania oyuncusu olarak. Üç boyutlu oyunlar tabii ki de olsun. Yani Lords of Shadow ilk oyunu çok güzeldi. İkinin seviyesi bence düşüktü. Ama iki boyutlu Castlevania'lardan kesinlikle vazgeçilmemesi gerekiyor. Hemen hızlı hızlı diğer haberlerimizi verelim. South Park'ın konsol sürümleri arkadaşlar bildiğiniz gibi Stick of Truth isimli RPG oyunuyla Mart ayında piyasaya çıkacak. Konsol sürümleri sansürlü. South Park sansürlü olduktan sonra Şirinleri izlemiş gibi olduğumu hissediyorum ben açıkçası. Yani South Park gibi bir yapım hardcore olgun insanlara hitap eden bir ürün olduğu için bu ürünün sansürlenmesi...
Yeni küfürle öğrenilen bir program yani,
çok
bu kadar
saçma
şey olmaz,
olacak evet. Yani evet. Ama PC sürümü, PC candır diyoruz, PC özgürlüktür diyoruz. Küfür sansürsüz bir şekilde giriyor arkadaşlar. Küfürü savunmuyorum yani kesinlikle, tabii ki de küfür olmasın ama... Yani South Park
adam biliyor zaten ne duyacağını.
Şimdi yani South Park dediğimiz olayda bu adamlar sınır tanımayan özgür bir dünya sunuyorlar. Sen bunu sansürlersen hiçbir kıymeti kalmaz. O yüzden PC oyuncuları bu konuda şanslılar. Xbox One'a çok ilginç bir ödül geldi İngiltere'den. 2014'ün en iyi ürünü 40.000 kullanıcı tarafından yapılan bir anket. Ve bu anket 26 yıldır İngiltere'de düzenleniyormuş. Şöyle bir ilginçlik söz konusu. 2014 yılının en iyi ürünü deniliyor. 2014'de girileli 2 ay oldu. Farz edin ki arkadaşlar siz böyle ışınlanma cihazı falan buldunuz. Xbox One karşısında hiçbir şansınız yok. Çünkü 2014'ün ürünü Xbox One olmuş durumda. Çok ilginç tabii, 40.000 oyla falan deniliyor ama ne kadar doğru. 2013'te çıktığı için PlayStation 4 herhalde almamışlar diyeceğim ama Xbox One da 2013'te
evet.
Çıktı.
Enteresan. Çok enteresan. Şey. Gerçi bilmiyorum İngiltere ne zaman geldi? Geç girdiği ülkelerden bir tanesi
yok,
mi?
Yok, çıkış ülkelerinden bir tanesi. Çok önemli.
Evet. Anketi acaba hangi kafayla yaptılar biliyorsun? İngilizler içmeyi severler. Gençlik evet. Orada
birayla
bayağı iyi gidiyor yani.
Holiganlık
belki de kafaları iyi değildi.
Bilmiyorum, olabilir. Ama tabii ki de multimedya bir cihaz olduğu için belki de alan kullanıcılar memnun olmuş olabilirler.
Ama 2014'ün en iyi ürünü nasıl seçiyorsun daha baştan?
Ya zaten dediğim gibi başta ankette bir anormallik var. Evet. Yani seçimde değil de seçim olabilir. Belki seçebilirler ama 2014'ün başındayız.
O zaman yapanların kafası ayık değil.
Evet, büyük ihtimalle. Bir diğer haberimiz arkadaşlar Steam'den geliyor. Steam Valve kanadından yaptığı açıklamada artık daha fazla indirim görebileceğimizi söyledi. Zaten indirime doyuyorduk ama bu mevsimsel, sezonsal bir şekilde ilerliyordu. Şimdi ne yapmışlar? Yapımcıya vermişler bir takvim. Al kardeşim, sen ne zaman istiyorsan burada işaretle, o zaman indirimini gerçekleştirmiş demişler. Bu da demek oluyor ki ilerleyen dönemlerde yayıncıların veya yapımcıların inisiyatifine bağlı olarak daha fazla indirim görebileceğiz. Son haberimse Minecraft'tan. Minecraft duymaktan belki çok fazla bunalmış olabilirsiniz. Bıkmış olabilirsiniz. Çok ilginç bir haber olduğu için aldım ben de bunu arkadaşlar. Warner Bros. Minecraft'ın filmini yapmak üzere yapımcı ekiple anlaşmış. Bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Lego'nun falan da oyunu, filmi oluyor ama bir tadı oluyor. Minecraft'ta neyi işleyecekler? Ne olacak?
Kutu adamlardan mı yapacaklar? Yani, belki
hiç bilmiyorum.
Animasyon gelir, bir şey mi olur?
Valla bilemiyorum
çok
yani.
Etkileyici gelmedi bana da. Gerçi diğer oyun filmlerinden ne gördük? Yani Hitman dışında Bir Tomb Raider da gerçi kötü değildi şimdi.
Lara şeyden dolayı da Angelina Jolie'den dolayı.
Ama yok, işleniş de güzeldi.
İşleniş de güzeldi.
İşleniş de güzeldi, öyle demeyelim. Sadece benden aşağı benden yukarı değil yani o olay. Şimdi Xperia Z2. Evet, Xperia Z2'ye de değineceğim. Ben Sony yetkililerine söyledim, bozuldular biraz. Sony Türkiye ekibiyle yemek yiyorduk mobile tarafta. Dedim ki en sonunda güzel bir telefon yapmayı başardınız. Yok canım dedi artık, Xperia Z1 dedim, ben hiçbirini beğenmemiştim. Hatta kullanacağı da beni eleştiriyorlar bu konuda. Z2 gerçekten güzel bir telefon olmuş. 5.2 inç ekran. Snapdragon 800 abi. Her ne kadar Sony Snapdragon 801'i kullandık diye olsa da makinenin içinde 2.3 GHz'de çalışan işlemci var. Snapdragon 800AB oluyor. Yani direkt 801 olmuyor ne yazık ki. 801 AC deniyor aslında. Yani AC'nin hızında çalışması lazım 2.5 GHz'de. Buraya geçiyorum. 3 GB bellek var. Bunu çok seveceksiniz. Çünkü 2 GB bellekli S5 oldukça fazla eleştirilmişti. Telefon omnibalans tasarımından esinlenilmiş ama inceltilmiş bir kasaya sahip. 20 megapiksel kamera, 4K artık video kaydedebiliyor. Oy. 3200 mAh batarya işledim bu ya. Yani demek ki yapılabiliyormuş.
Kaç para ben alayım bunu ya?
2500 lira falan olacak deniyor ona da. Öyle de bir fiyatı var yalnız. İlk defa Sony bir telefon yapmış. Yani gerçekten bir amiral gemide olması gereken her şey var. Ekranı da güzel bu sefer. Ekranı da iyi. Ekranı da beğendim. Evet. Sony fanatikleri, söz sizin.
Çıldırın.
Şimdi buna ne diyeceksiniz Sony fanatikleri? Şimdi buna ne diyeceksiniz? Güzel telefon, evet. Yani bence fuarda en iyi amiral gemisiydi. M8'i göremedik. Onlar da şeyi iddia ettiler. İşte CEO çıktı. Bir de hemen altındaki yardımcısı.
HTC değil mi?
Dedi ki 25 dedi şeyde Mart'ta en iyi telefon geliyor dediler. HTC çalışanları wow falan yaptı, alkışladılar böyle.
Ha evet, o YouTube şeyini hatırlıyorum.
Evet, öyle bir şey koptu. İşte bekledik biz yani, bakalım ne çıkartacak. Biz de heyecanlıyız o konuda. Çünkü gerçekten rakiplerine göre daha sonra çıkan bir cihaz var. Alüminyum kasası olacağını hepimiz biliyoruz. HTC'ye özel bazı şeyler de vardı. Orada ne gelecek ama o gelene kadar en iyisi şu anda Z2, onu söyleyeyim. Güzel bir telefon. Yani ne düşünüyorsunuz merak ediyorum ama 3200 mAh batarya, Snapdragon 800AB zaten fazlasıyla yeterli. Kasa da bu sefer olmuş, ekran da olmuş. Fotoğraf makinesi şeyden aynı, Z1 ile aynı. Yani o tarafta çok şey yok ama 4K video çekebiliyor oluşu, slow motion videonun eklenmiş olması. Hoşuma giden yanları oldu. Ben telefonu beğendim.
Yani tercih edecek olsan herhalde sen Samsung S5 yerine,
evet,
Xperia Z2'yi
Z2 alırım. Yani ikisi arasında o kadar param olsa, alacak olsam onu alırdım. Hani eşimden çok böyle aza eşitmeyeceğimi bilsem. Biliyorsunuz artık ekonomi o yönetiyor evde.
Biz de PlayStation yani, 4 alamadık o yüzden.
Değişiyor değil mi olay?
Hadi tamam. Diyorum taksitle alayım.
İzin istiyorsun, annenden izin alır gibi.
Vallahi billahi, hakikaten durum öyle oldu.
Ama Sony tarafından bir açıklama geldi. Aslında ben bu haberi onun için biraz koydum. Zaten Z2'ye ilgili bir videom var. Dedi ki Sony, Z2 dedi, bu yılın ilk yarısındaki amiral gemimiz olacak.
Ha bir de bunu
yani 6 ay sonra, 6 ay belki geçmeden yeni bir telefonla karşılaşacağımızı belirtti.
Arkadaşlar ben bunu söylüyorum size. Yani alıyorsunuz 2500 liraya. İkinci ayda işte ikinci yarıda diyor farklı
o,
bir cihaz
o kötüydü çıkıyor. Bak onun kötü olan şunları, ben şimdi bunu da düzelttim diyor.
Bak bu kötü, bu güzel.
Bu daha güzel diyor.
Hadi onu sat bunu.
Ve abi demişler ki omnibalanstan da vazgeçebiliriz. Hep aynı nereye kadar falan demişler böyle. Gerçi hep aynı nereye kadar? O da bir gerçek. Hani suya toza karşı dayanıklı olsun ama birazcık daha farklılaştırsın Sony. Sony tasarım ekibine ben güveniyorum. Omnibalans tasarımları iyiydi ama orada çerçeveyi tutturamıyorlardı. Z2'de onu da tutturmayı başarmışlar. Demek ki ekip bayağı çalışmış. Aynı PlayStation 4'te çalıştıkları gibi. Ama ben bu ikinci amiral gemi işini pek hoş bulmadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence önemli bir konu. Bence alım kararını çok fazla etkileyebilir. HTC tarafında Desire 816 var. Şimdi Desire 816'ya baktığımızda 5.5 inç ekran, Snapdragon 400 platformu, işte 1.5 GHz'in üstte çalışan bir işlemci, 2600 mAh batarya var, HD ekran var, 13 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera var.
Bellek?
Bellek miktarı arttırılabiliyor, önemli olan miktardan bir tanesi ama 1.5 GB'lık RAM'i var. Şimdi 1.5 GB'lık RAM bu sınıftaki telefonlar için yine fazla çünkü diğerlerinin mini sayılan platformunu kullanıyor ama telefonun fiyatı çok önemli. Agresif geleceği söyleniyor. Bence eğer agresif gelirse fuardaki en iddialı telefonlardan bir tanesi de buydu. Çünkü incecik bir kasa, inanılmaz güzel bir tasarımı. O kadar güzel şeyler sığdırmışlar ki ben bir de prototiplerden bir tanesini deneme fırsatı buldum. Yine ender insanlardan biri olarak çok keyifliydi. Cihazın kamerasını falan da gördüm. Gerçekten iyi bir cihaz var o tarafta. Önemli olan burada nasıl bir fiyat çalışılacağı. İnşallah 1000 liraya yakın olur.
Evet.
O zaman gerçekten kullanıcılara iyi bir seçenek olacak. Yani güçlü bir telefon. Snapdragon 400 platformunun yeni revize versiyonları gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Sense 5.5 da gelecek. Güncelleme konusunda da HTC artık 2 sene boyunca güncelleme çıkartacağız çıkarttığımız cihazlara dedi. Kullanıcılar da orada bir şey düşünmezler herhalde. Bakalım ne olacak da Allah. Bir de böyle bir telefon var elimizde. Şimdi kısa bir iki haber de vereyim. Hep her şey akıllandı diyoruz. Akıllı saatlerden bahsediyoruz vesaire diyoruz ama Oral-B'de akıllı diş fırçası geliştirmiş.
Hani şu İsviçreli bilim adamlarının.
Ya aslında Oral-B'ye bakma. Oral-B kablosuz şarjı ilk kullanan firma. Evet, öyle de bir özelliği var bu adamların. Kablosuz şarjı yine bir diş fırçalarında kullanmışlar. Adamlar diş fırçası. Yani
diş fırçası deyip geçme, teknolojiye katkıları büyük.
Evet, inanılmaz. İlk kablosuz şarjı onlar diş fırçasında kullanmışlar. Şimdi ise akıllı bir diş fırçasıyla sizin diş fırçalama düzeninizi size söylüyor. Telefona aktarıyor bilgiyi. Diyor ki, hey ne yapıyorsun sen ya? Dişi çürüyecek. Arkada bir diş var, çürüyecek.
Ağzın leş gibi kokuyor.
Ya da gel dişini fırçala, geç kaldım falan, ben şırdayım falan diyebilir. Böyle bir düzeni size bildiriyormuş. Fena değil. Çocuklar için eğlenceli olabilir.
Evet. Çocuğunuza, alışkanlık kazandırması açısından.
Mesela bir program kurdunuz çocuğunuzun oynadığı tablete. Şey diyor. Akşam oldu bak gel benimle oyna falan filan tarzında böyle şeyler söylese. Dişini fırçalamıyor, böyle beni eğlenceli hale getirse. Diş fırçası beni çağırıyor diye gidip belki.
Evet, kesinlikle.
Dişini fırçalar, bir alışkanlık haline getirir. Enteresan bir şey olmuş. Son haberimse Türk bilim adamlarının da katkılarıyla beraber, evet, birçok bilim adamı çalışarak olta misinesinden yapay kas üretmişler. Bu yapay kas insan kasına göre aynı incelikli 100 kat daha güçlüymüş. 100 kat daha dayanıklı, güçlü bir kastan bahsediyoruz kaldırma oranı olarak da. Ve özellikle dışarıdan ışıkla, ısıyla tepkimeye tabi tutulabiliyormuş. Yani kasılması sağlanabiliyormuş. Bu sayede de yeni nesil robotlarda, insansı robotlarda çok büyük ilerleme kaydedilebileceği
bir
konuşuluyor.
Bir de kasın, bahsi geçen kasın neden yapıldığı da çok önemli.
Evet, olta misinesinden yapıldığı için çok ucuzmuş. Olta misinesini oldukça yüksek devirde bir makineye sararak elde ediyorlarmış bunu.
Benim aklıma ne geldi biliyor musun Mesut? Bu nanoteknoloji falan diyorlar ya. Hani crisis'te giriyorsun nanoseyti, adam 5 metre zıplıyor falan. Acaba ilerleyen dönemlerdeki herhalde bu robotlarda falan da kullanılacak bir ürünmüş.
Doğru söylüyorsun Tahla. Sadece bildiğimiz insansız robotlarda değil, insanların üzerine giydikleri bu insanın kabiliyetlerini güçlendiren iskelet sistemleri var. Dış destek iskeletleri diye geçiyor bunlar.
Ne diyor? Exoskeleton mu? Ne diyorlar?
Aynen öyle bir şey söylüyorlar. Ben de şimdi tahmin ediyorum. Aynen deyip geçiyorum burada böyle.
Metal Gear Solid'de vardı arkadaşlar, hatırlarsanız, exoskeleton diye bir şey. Bu Raiden'ın falan da giydiği daha sonra bir şeydi.
Öyle sistemlerde kullanılacak. Zaten şu anda Amerikan ordusu deniyor bunları. Japonya'da hastanelerde Honda'nın geliştirdiği bir tane bir şey var. Beline takıyorsun, hastaları taşırken falan yardımcı.
Bu acaba kas, nasıl diyeyim, ağır hareket eden yaşlılarda falan vesaire.
Tabii onlara da o robotları giyerlerse her işe yarayacak.
Süper babaanne gerçek oluyor o zaman.
İşte şey güzel, çok ince yapılabildiği ve güçlü olduğu için de daha zarif görünen, üstünüze giydiğinizde sizi sıkmayan cihazların elde edilmesinde yardımcı olabileceği konuşuluyor. Bakalım, Türk bilim adamlarının da olması zaten asıl gurur kaynağımız. Yoksa her gün bilim dünyasından 50 milyon tane gelişme görüyoruz.
Gelişme
yani.
Görüyoruz, evet.
Ve bu bilimsel gelişmeyle daha bir bilim programımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bilim ve teknoloji dolu bir başka ikisi bir de yine gelecek cumada
oyun
görüşeceğiz.
Oyun da var arkadaşlar, sadece bilim ve teknoloji. Gideyim ben bari, yeter artık.
Oyun da var, evet, oyun olacak.
Azıcık da oyun var.
Birazcık da oyun var ucundan, çok ucundan Talha kadar. Yanlış oldu yine. Niye? Ben kapatıyorum programı.
Kapat kapat.
Evet, kapatıyorum. Konuştukça çünkü şey yapıyoruz. Yorgunluktan herhalde ben biraz sarhoş gibiyim.
Olabilir ya. Sen, var bir şey, sen siesta yapma zamanın gelmiş. Evet. Orada yapmamışsın ama burada yap abi.
Ben biraz dinleyeyim. Elim ayağım gerçekten tutmuyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.
Hoşçakalın. J'oublierai jamais ce jour-là. Octobre 2020, 17h12.
On a perdu notre mémoire.
Un orage électromagnétique a anéanti l'intégralité des données numériques de la planète. Mail, photos, vidéos, données boursières, gouvernementales, administratives, web. Le chaos envahit la plupart des capitales. Des émeutes inimaginables se déroulent en ce moment même à New York, Pékin, New Delhi, Paris, Caire.
Que te reste-t-il à toi dans cette ère digitale qui n'est plus?
J'ai perdu notre mémoire.